Herkese iyi akşamlar. Girişimcilik Sohbetleri'nin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün turist girişiminin kurucusu Umut Türemen bizlerle olacak. Merhabalar Umut Bey, nasılsınız?
Merhaba Özgür Bey, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Girişiminize böyle geçmeden önce öncelikle biz sizi tanıyalım. Umut Türemen kimdir, ne yapar?
Tabii
Girişimcilik
ki.
hayatına ne zaman girdi? Biraz böyle sizleri tanıyalım.
Tabii ki. Ben dediğiniz gibi Turist'in iki kurucu ortağından bir tanesiyim. Diğer kurucu ortağımız da Mert Akman. Kendisi muhtemelen şu an chat'tedir. Bir merhaba desin. Umut
Kesinlikle.
Türemen kimdir? Ondan kısaca bahsedeyim. Sonra hızlıca girişime geçelim. Önemli olan ben değilim çünkü girişim bugün.
Tabii.
Benim girişimcilik serüvenim çok erken yaşta başladı diyebilirim. Ben üniversiteye geçer geçmez şans eseri İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin yanındaki yurtta kalıyordum. Ve her gün yurduma geri dönerken derslerimden İTÜ Çekirdek'in önünden geçiyordum. Ve hani sürekli şeyin hayalini kuruyordum. Yani hani bir gün burada bize bir ofis çıkar mı, ne bileyim bir şey olur mu diye. Çünkü çok güzel bir binası var zaten, bilenler bilir. Harika bir boğaz manzarası var. Gerçekten çok hoşuma gidiyordu orada o görüntüyü izlemek, görmek. Bazen böyle birkaç saat oturduğum bile oluyordu yani oradaki o manzarayı izlemek için. 18 yaşında bir gün hani sosyal medyada gezinirken İTÜ Çekirdeğin verdiği, her yıl her dönem yayınladığı hadi girişiminiz varsa getirin ilanını gördüm ve hani açıkçası böyle o an girişimci olayım mantığıyla değil de ya evet aslında ben güzel bir fikir bulup gidebilirim diye düşünüp başlattım bu olayı. Aklımda bir kuru temizleme app'i vardı. Bir gün böyle bir basket maçı izlerken Amerikan televizyonundan izliyordum. Orada görmüştüm hani bir Washio diye bayağı büyük bir startup'ın işte evinize geliyor, bugünkü Getir'in yaptığı kuru temizleme servisinin aynısını yapıyorlar. Yıl 2014 bunu konuştuğumda. Türkiye'de hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Ve ben de aslında hani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok, bunun aynısını buraya uygulayabiliriz deyip öyle bir fikirle İTÜ Çekirdeğe başvurmuştum. İlk aşamayı da geçti güzel bir şekilde. Sonra ben jürinin karşısına sunum yapmaya çıktığımda işletme mühendisliğinden hocalarımı karşımda gördüm. Ama kendileri de benim öğrencileri olduğumu bilmiyorlar. Çünkü ben hala hazırlıktayım. Hiçbir bölüm dersine daha girmemişim. Benim işletme mühendisi olduğumu öğrenince direkt yaşımı sordular. Çünkü biz seni tanımıyoruz dediler. Ben de 18 deyince bir anda ortam değişti yani. Böyle bir havası değişti ortamın. Ya işte sen biraz bir öğren de gel moduna girdiler. Hani çok erken yaşta bir şey yedim, darbeyi yedim yani. Hani sen daha kimsin ki, ne işlere kalkıyorsun, böyle bir ezikliğini yaşattılar bana orada. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Çünkü o günden sonra gerçekten ne yaptıysam, ha evet o zaman ne eksikti? İşte bilgi tecrübem eksikti, takımım düzgün değildi, iş fikrini düzgün doğrulamamıştım gibi. Bütün eksiklerimi çok erken yaşta keşfetme fırsatı elde ettim. Üniversitenin 3. sınıfında da Viyana Teknik Üniversitesi'nde önemli bir girişimcilik dersi vardı. Orada ben Erasmus öğrencisiyken oraya katıldım. Orada bir girişim ekibinin parçasıydım. O ders kapsamında bayağı sponsorlarla yapılan bir ders. Derste herkes startup projelerini geliştiriyor ve gerçekten şirketleşme imkanı veriyorlar bu projelere. Bizim projemiz de orada birinci olmuştu. Amerika'ya Silikon Vadisi'ne gitme hakkı falan kazandık. Daha sonrasında benim girişimcilik serüvenim biraz daha bireysel devam etti. Ben 4. sınıfta mezun olduktan sonra Notisi girişimini kurdum. Notisi girişimi akıllı su tasarrufu sağlayan cihazlar geliştirmek üzerine tasarlanmış bir girişimdi. Ürün startup'ıydı. Çok yüksek maliyetlere sahip bir girişimdi. Çünkü prototip geliştirmek, işte bunların testlerinin yapılması, laboratuvarlarda uğraşılması, işte lehimlemeler, kablolar, elektrikler, her şey çok da kötü bir zamana denk geldi. Çünkü proje çekirdeği kabul aldı. Nisan ayında, hiç unutmuyorum, Mayıs ayında korona yasakları getirildi. Ve İTÜ Çekirdek dedi ki hiçbir girişim bizim Kuluçka merkezimize gelemez. Dolayısıyla bizim laboratuvar aksesimiz de kapandı. Bizim elektrik mühendisi arkadaşımız ekibimizdeki bayağı Antalya'da evinde bizim prototipi geliştirdi. Yani öyle saçma sapan bir ortamda ilerleyen bir projeydi. Daha sonrasında proje hani uzun bir süre aradığı yatırımı bulamadı. Dediğim gibi yüksek maliyetli bir proje olduğu için. Ben de Almanya'ya taşındıktan sonra aslında biraz da Mert'ten etkilenerek, çünkü Mert de benden ayrı şekilde mobil oyunlar tasarlayan bir girişim yürütüyordu. Ondan da etkilenerek aslında hani yanlış vaktimi ve emeğimi şu anda yanlış zamanda yanlış projeye harcadığımı görme fırsatı elde ettim. Çünkü baktığım zaman hani ben bu kadar emek harcıyorum, zaman harcıyorum, para da harcıyorum cebimden ama daha ortada bir ürün bile yok. Öteki tarafta Mert bir bilgisayarın karşısında saatlerini geçiriyor. Evet, hani o da çok emek harcıyor ama maliyeti bana göre çok çok daha düşük ve çok çok daha aslında işe başlaması kolay, business valuation'ı hani iş fikrini doğrulaması çok daha kolay bir işle uğraşıyor. Ben de neden böyle bir şey yapmak istemeyeyim ki diye sordum kendime. Zaten böyle birlikte çalışmaya başladık Mert'le de. Çünkü sürekli birbirimize anlatıyorduk neler yaptığımızı. Mert o zamanlar Patika isminde bir oyun geliştirmişti. Bu oyun Asya pazarında çok ciddi bir kullanıcı sayısına ulaştı. Yaklaşık 100 bin kullanıcısı vardı ve bu başarı da bir Japon oyun şirketi tarafından fark edildi ve Mert'in oyununu satın aldılar Mert'ten. Zaten ben bunu duyduktan sonra tamam dedim, yani biz yanlış yerde duruyoruz. Kesinlikle hani bu tarafa yönelmek gerekiyor. Zaten küçüklüğümden beri de oyun oynamayı da çok seven bir insandım. Kendi oyunumu yapmak da aslında hayalimdi benim. Hemen hızlı bir şekilde ben de acaba Mert'e nasıl yardımcı olabilirim o teknik tarafta diye ben de bir yazılım tarafına giriş yaptım vesaire. Sonradan beraber bir oyun geliştirdik. Böyle bir kart oyunuydu. O kart oyunu çok hani istediğimiz ilgiyi göremedi. iOS tarafında da çok fazla ilgi çekmedi. Ve turist girişimimiz vardı aslında. Mert'in taslak olarak hazırladığı bir projeydi bu. Korona zamanında insanlar seyahat edemiyorlar. Biz acaba bu işi nasıl çözeriz diye düşünceyle oluşturulmuş bir taslak vardı ortada. İşte Mert yaklaşık böyle bir 20-25 şehri eklemiş, onların işte bilgilerini eklemiş, resimlerini koymuş falan. Sonra uygulamayı kenara kaldırmış. Ve hani uygulama öyle duruyordu. Biz de geliştiriyoruz, ediyoruz falan. Mert kenarda böyle bir proje var abi, hani bir bakmak ister misin dedi. Ben projeyi görür görmez zaten delirdim yani. Hani böyle bir proje nasıl kenarda durabilir? Hemen yapıyoruz bunu dedim. Yani gerçekten çok hızlı bir geliştirme sürecine girdik o noktadan sonra. Bunlar yaklaşık bir sene önce oluyor. Aşağı yukarı bir senedir bu işle uğraşıyoruz. Hemen yeni şehirler eklemeye başladık. O şehirlerin işte bilgilerini ekledik, resimlerini ekledik. Hemen işte bir sürü content üreticisine ulaştık. Dedik sizin videolarınızı kullanabilir miyiz, şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz? Bir sürü adım vardı arada. Bu bir senelik süreçte aslında uygulama birçok değişime uğradı. Önceki versiyonlarının tasarımsal olarak birçok hatası vardı, eksikleri vardı. Ama şu anki haline baktığımız zaman uygulamanın aslında turist uygulaması şu an sanal seyahati tamamıyla kullanıcılara sağlayabilen bir uygulamaya dönüştü. Biz aslında fon bulucu macerasından sonra turist uygulamasını biraz daha fiziksel seyahat etmek isteyen insanlara yönelik bir hale getirmek istiyoruz. Yani tekrar sanal seyahat özelliklerini koruyacak fakat ek olarak bunlara fiziksel seyahat edecek kullanıcılara da hizmet edecek bir uygulama olmasını istiyoruz.
Allah harika. Ya, turiste geçmeden önce ben önce sizleri de tebrik etmek istiyorum. Çünkü üniversitenin ilk zamanlarından beri birçok evet. Girişim ve aslında yılmayan bir macera diyelim. Aslında girişimcilikte böyle dediğiniz gibi fikri hiçbir zaman aşık olmamışsınız. Hep bir sonrakine deneyim kattınız. Belki de turiste yıllar sonra kuracağınız bir girişime zemin hazırlıyordur. Hiç bilemeyiz tabii bunları. Diyorum ve şeyi de sormak istiyorum. Girişiminiz için bu başlangıç sermayeniz var mıydı? Turist için.
Turist için hiçbir başlangıç sermayemiz yoktu. Şu anda Mert de ben de burada yüksek lisans öğrencileriyiz. Münih'te yaşıyoruz. Biz mezun olduktan sonra Münih'e taşındık. Mert de benle birlikte İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezun. İkimiz de burada yüksek lisansa başladıktan sonra part-time olarak da burada çalışmaya başladık. Ve hani tamamen yaşam masraflarımızı karşılayacak bir gelir elde ediyoruz. O gelirin belli bir kısmı şu anda turiste akıyor. Hani tamamen
öz sermayeyle büyüyor diyor.
Yani ama hiçbir şekilde yüksek sermayeli bir durum yok yani ortada. Zaten bu
evet.
Aklımızdaki şeyleri yapmak istiyoruz ama hani yapabilmek için gerçekten yüksek bütçeler gerekiyor. Özellikle mesela bazı kodlamalar, bazı tasarımsal süreçler bizi aşıyor. Yani teknik bilgi olarak bizi aşıyor. Dolayısıyla çok daha yetenekli ve profesyonel ekip arkadaşlarıyla çalışabiliyor olmamız gerekiyor. Hani reklam bütçesi gerekiyor. Uygulamamızı çok çok daha ileriye taşımak için aslında birçok paranın lazım olduğu çok alan var. Fakat hani şu ana kadar tamamen organik büyümeyle ve öz sermayeyle ilerleyen bir proje var karşımızda.
Peki genel bir soru sorayım. Sizce bu girişimler için başlangıç sermayesi önemli, kilit bir faktör müdür?
Yaptığınız işe göre çok değişiyor bu. Yani benim en güzel örnek benim. Yani benim şu anda iki startup'ın da bir parçasıyım. Notisi girişiminde de aynı şekilde kendi cebimden karşılıyordum girişim giderlerini. Turist girişiminde de aynı şeyi yapıyoruz. Turist girişiminde ihtiyacımız olan şey bir adet bilgisayar, internet ve elektrik. Öteki girişimde ihtiyacımız olan şeyler çok daha farklıydı. Dolayısıyla product startup diye, ürün startup'ı diye ayıralım. O girişimler kesinlikle başlangıç sermayesine ihtiyaç duyuyorlar. Yani hali hazırda bir çekirdek yatırım almış girişimler olmaları gerekiyor. Fakat yazılım süreçlerini kapsayan girişimler için bence ortada hiçbir engel yok. Tek ihtiyacınız olan şey yazılım dahi bilmeyebilirsiniz. Yani tek ihtiyacınız olan şey İngilizce bilmek ve YouTube'u açmak yani. O kadar söyleyeyim.
Evet, o konuda da özellikle erken aşama girişimler çok büyük sorunlar yaşıyor. Genelde proje çok iyi oluyor ama bir yazılımcıya bağlı oluyor ve ekipte
Evet.
bir yazılımcı olmuyor. CTO kısmında kimse olmadığı için genelde böyle kapanan çok fazla girişim gördük. Hatta daha 2 gün önce bir girişimle toplantı yaptım. Onlar da ilerliyorlar ancak yazılımcı sorunu çekiyorlar. Hani böyle durumlarda kendileri mi öğrenmeleri gerekiyor girişimcilerin bu yazılım süreçlerini, yoksa hissedarlık yoluyla birini mi ekibe dahil etmeleri gerekiyor? Hangisi sizce daha iyi bir yöntem?
Ya şöyle hani burada açıkçası girişimcilerin sayısı da önemli. Şimdi mesela tek bir founder varsa hani hangi işle uğraşacak? Oturup yazılım mı öğrenecek, işimi geliştirecek vesaire. Hani mesela bizim case'imizde Mert ve ben iki kişiydik. Uzun bir sürede iki kişi kaldık. Ben en başta hiçbir şekilde yazılım tarafına bir katkı yapamıyordum. O yüzden bütün diğer kısımlar bendeydi. Mert yazılım tarafını yürütüyordu. Sonra baktım hani Mert'e gerçekten ağır geliyor yani bu işler. Zaten ben o yüzden hani öğrenmem gerekiyor diye düşünüp oturup öğrendim. Ve hani o süreçte Mert benim öğrenme sürecimi tolere edebildi. Çünkü neden? Onun diğer işlerini de ben yürütüyordum. Onun üstünden bir yük almıştım yani. Böyle senaryolarda evet kendileri öğrenmek için bir vakit harcayabilirler. Çünkü girişimci için bence en önemli sermaye vakit, paradan ziyade. Hele ki bizim senaryomuzda hani biz hem bir okul okuyoruz hem part-time çalışıyoruz. Zaten sosyal hayatımız yok yani. Hani manyak gibi gece uyumadan çalışıyoruz. Dolayısıyla vaktimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Şimdi benim önerim eğer tek kişi ise ben Notisi girişiminde tek kişiydim ve gittim bir yazılımcıya bir hisse verdim. Sonrasında tabii bu da elinizde kötü bir şekilde patlayabilir. Ben de olduğu gibi yani o yazılımcı sizin istediğiniz şekilde projeye bağlı olmayabilir. Aynı anda başka işlerle uğraşıyor olabilir. Sizin
Genelde
projenizi
öyle oluyor zaten.
önemsemiyordur. Sadece işte olursa olur olmazsa olmaz ya kenarda duruyor. Biz zaten freelancer işlerimize bakıyoruz diyordur. Burada şöyle bir şey önerebilirim. Mesela İTÜ Çekirdek'te bir girişim vardı. Bu girişim sizin girişiminize ortak olarak yazılım süreçlerinizi yönetiyor. Mesela böyle çözümler var. Yani
Outsource ediyorsun aslında bir yerde.
outsource ediyorsunuz bunu. Yani mümkünse direkt parasını basıp yaptırmak en güzeli bu senaryoda. Para varsa. Para yoksa işte
Sen
Find Your
öğreneceksin.
Co-Founder etkinliklerine gideceksiniz. Orada muhtemelen kendinizi rezil edeceksiniz. İşte bir tane şöyle oluyor. 10 kişisiniz mesela etkinliğe gelen. 9'unuz yönetim tarafını biliyor. Bir kişi yazılımcı var orada. Etkinliğin sonunda gidiyor herkes. O yazılımcının başına üşüşüyorlar. Projede
Çok
yazılımcı
haklısınız ya gerçekten.
yani kesinlikle bir rezillik. Rezillik ötesi bir şey yani. Adamı yalvar yakar ikna ediyorsunuz. Çünkü adam orada istenen adam oluyor. Ve sizin projenizin onun gözünde hiçbir önemi olmuyor. Çünkü bir sürü proje var isteyen o noktada, o anda. Dolayısıyla zor bir iş. Başarılar diyorum yani. Nasıl
Evet,
hallederlerse.
yani böyle durumlarda hatta yazılımcıların sanki daha çok faydası dokunuyormuş gibi bir durum var, ama bu işin tabii iş girişimi, pazarlama, finans bir sürü dikey bir sürü kalemi var.
Evet.
Yani yazılım projesi de olabilir ama işi büyütecek olanlar yazılım değil. Yazılım sadece ürünü üretiyor aslında. Diğer kısımları da unutmamak
Ya ben
gerekiyor.
yakın gelecekte bu sorunun da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü kodsuz yazılım
Evet,
oldukça
no code yazılımlar
yaygınlaşan bir
çok
süreç
yayıldı.
oldu. Yani mesela bir mobil uygulama tasarlamak isteyen insanlar bugün yazılım bilmek zorunda değiller. Yani girip Figma'dan ya da işte başka
Evet evet.
tool'ları kullanarak çok
Sketch
kolay bir
falan.
şekilde bunları yapabiliyorlar. Hani baktığınız, tasarladığınız arayüzleriniz, her şeyiniz hazır. Sadece ortada ürün yok. Yani bir yazılımcı onu bir ayda yazar, 2 ayda yazar oturup
Evet,
yani.
aynen öyle.
Bir yatırımcıyı ikna edebilecek, bir şeyler gösterebilecek şeyler çıkartabiliyorsunuz artık yani en azından. O öyle bir fırsat var.
Aynen öyle. Diyelim biraz turiste geçelim. Bize turistin ve
Tabii ki.
sunduğu hizmetleri biraz söyleyebilir misiniz? Yani şu an için, gelecekte neler bekliyor bizi?
Tabii ki. Ya turist şu anda aslında dediğim gibi sanal seyahate daha odaklı bir uygulama, mobil uygulama. Şu anda iOS'ta ve Android'de var sadece. Yakın bir zamana kadar belki bizi izleyen izleyicilerimiz vardır. Bazı Android cihazları için şey değildi. İzin verilmemişti onların indirilmesine. Çünkü biz aslında orada stratejik bir karar almıştık. O eski cihazlardan gelir elde edemiyoruz diye eski cihazlara indirilmesini kısıtlamıştık. Ama hani baktık bir sürü yatırımcımız da uygulamayı indirip denemek istiyor. Mert daha geçen gün yeni bir update gönderdi. Ve varsalar şu anda tekrar bir indirip denesinler. İndirebileceklerini görecekler. Uygulamada şu anda
Yatırımcılarda
bu.
eski cihazlar mı varmış?
Biz de evet öyle düşünmedik değil şimdi biraz.
Evet. Neyse, diyelim size devam edin. Pardon.
Evet. Şöyle, şimdi 70 tane şehir var şu anda uygulamamızda. Uygulamamızdaki 70 şehri insanlar şu anda uygulama arayüzümüzü açarlarsa ana sayfada görüyorlar. Kıtalara böldük biz bu şehirleri. En üstte Avrupa'daki şehirleri görüyorlar. En popüler izlenen noktalar olduğu için. O şehirlerin de mesela bir sıralaması var. En çok izlenen şehirler en başta duruyor. Mesela girerlerse Londra var, Paris var ilk sıralarda. Şimdi bir şehre girdiği zaman kullanıcı kendisini bir arabanın içinde buluyor. Şimdi örnek olarak İstanbul'u verelim. Ben zaten sunumlarda da İstanbul'u kullanıyorum. İstanbul ziyaret edildiği zaman kendinizi Beşiktaş'ta Ortaköy'e yakın bir yerde bir arabanın içinde buluyorsunuz. Ve sanki arabanın içinde bir gidiyormuşsunuz gibi, sanki ön koltukta oturuyormuşsunuz ya da arabayı siz sürüyormuşsunuz gibi bir deneyim yaşıyorsunuz. Arka planda Türkçe bir radyo çalıyor. Her şehirde o şehrin lokal radyosu çalıyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz çünkü daha güzel bir deneyim yaşattığını düşünüyoruz. Sanki o şehre gitmişsiniz de bir taksiye binmişsiniz, o takside radyo çalıyormuş gibi hissedin istiyoruz. Şimdi ilerleyen süreçte aslında bu kısımda yapmak istediğimiz şey güzel bir VR entegrasyonu yapıp uygulamanın bu tarafını komple Metaverse'e aktarmak. Çünkü zaten şu anda hazır sanal seyahatin her şeyini kapsayan
Şimdiden
uygulama.
zaten göz kırpıyor o tarafa. Çok belli.
Aynen öyle. Yani şu anda mesela hiç biz demeseydik ya işte bir sürü yeni özellik ekleyelim, tokenlar ekleyelim, şunları yapalım, fiziksel seyahate odaklanalım falan demeseydik. Onu da düşündük mesela. Hani biz oturalım direkt bu uygulamayı 3 boyutluya nasıl geçirebiliriz? İşte gidelim bir tane Facebook Oculus satın alalım da deneyelim nasıl oluyor, nasıl gözüküyor falan diye onları da tartışıyorduk. Tabii ki bunlar gelecekte yapılacak yani. Şu an rafa kalkmış değil, sadece biraz daha ertelenmiş oldu. Mert'in yazdığını görüyorum bu arada.
Ekranı alabilirim şöyle.
Okuyayım hemen. Telefonlarından ziyade yatırımlarına önem veriyorlar demek daha doğru.
Evet, son
Evet.
zamanlarımızla beraber 600 farklı cihazla ulaşılabiliyoruz.
Evet,
Bilmiyorum.
evet. Güzel, güzel, güzel oldu. Düzeltme için teşekkür
Evet
ederim
evet. Evet evet iyi oldu.
Şimdi şöyle, hani İstanbul'a girdiğinizde orada kendinizi bir arabanın içinde bulabiliyorsunuz ama özellikle mesela bunu Avrupa şehirlerinde çok görüyoruz. Arabalar her yere giremeyebiliyor. Yani şehrin özellikle merkezi ve trafiğe kapalı kısımları var. Bizde mesela İstiklal Caddesi buna en güzel örnek. Arabalar oraya giremiyor ama insanlar girebiliyor. Dolayısıyla yürüyüş videolarımız da var uygulamanın içinde. Siz uygulamada yürüyüş videosuna tıkladığınızda bu sefer bir turist gibi orada uygulamada kendinizi yürüyen bir videonun içinde buluyorsunuz. Dediğim gibi hani bir 3 boyutlu gözlüğünüz, VR gözlüğünüz olsa bu deneyim had safhaya çıkacaktır yani ilerleyen süreçte. Ek olarak Zafer Bey bu arada yazmış
Evet.
İstanbul'a girdim trafik yok diye evet.
Evet,
Güzel
güzelmiş.
güzel bir videonun kısmını güzel seçmişiz trafiksiz araba aksın gitsin
Aynen.
diye. Şöyle İstanbul'a mesela girdiğinizde orada İstanbul'da ziyaret edebileceğiniz en güzel noktaları görüyorsunuz. Şu anda biz çok fazla nokta olmaması adına uygulamayı daha da karmaşıklaştırmamak adına biraz 6 tane noktayla yetinmek istedik. Çünkü özellikle Avrupa ve Amerika dışındaki şehirlerde görsel içerik bulmakta biraz zorlanıyoruz açıkçası. Özellikle Afrika tarafında. Mesela Afrika tarafına girerse kullanıcılarımız aşağıda gördükleri ziyaret edilen en turistik noktaların ayrı ayrı videoları yok ne yazık ki. Çünkü o videolar hiçbir yerde yok. Biz bunun sebebini bayağı merak ettik. Mesela geçenlerde Etiyopya'dan bir tur şirketi ulaştı bize. Kendisi hani turlar düzenliyor. Bizim uygulamamızda bizle partnerlik yapmak istedi. Hala hani görüşüyoruz. İnşallah yakın zamanda da ekleriz onu da uygulamaya. Onunla da konuştuk mesela hani neden böyle video yok ya bir sürü turist geliyor şu bu falan. Hani insanları soyuyorlarmış. Eğer sizin elinizde kamera görürlerse
Ha, evet evet taraf var.
size saldırıyorlarmış yani. O yüzden insanlar mümkün olduğunca yanlarında kamera, telefon falan taşımıyorlarmış.
Aynen.
Dolayısıyla görsel içerik çok az Afrika kıtasına ait. Bunun gibi sorunlar yaşadığımız için biz mümkün olduğunca hani az tutmaya çalıştık. İstanbul'da mesela 6 tane destinasyon var. Hani tüm şehirlerde 6 tane destinasyon var ama bazı şehirlerde 6'dan daha az olduğunu görecektir kullanıcılarımız. Bu tamamen hani ortada kayda değer düzgün içerikler olmamasından dolayı. Biz zaten ilerleyen süreçte kullanıcılarımızın da gücünden faydalanarak bu açığı kapatmak istiyoruz. Neden? Çünkü bizim şu anda 94 ülkede kullanıcımız var. Bu 94 ülkenin yaklaşık 20-25 tanesi de Afrika ülkesi. Şimdi bu ülkeden bizim zaten uygulamamızı kullanan insanlar çıkıp bahçeye kendi şehrini de çekebilir yani. Ya da o şehrin merkezine
Evet.
gidip ya da o turistik merkeze gidip oraları çekebilirler. En kötü senaryoda oradaki tur rehberleri bize bu şekilde bir katkı sağlayabilecekler. Dolayısıyla hani biraz şimdi kitlesel fonlamadan bahsediyoruz. Kitlenin gücünü bu şekilde de kullanma şansımız olacak bizim uygulamamızın içerisinde.
Ya büyük bir data da oluşuyor aslında bir
Tabii ki.
taraftan. Peki bu
Tabii
nereye
ki.
gidecek? Şu an 94 ülke dediniz. Yani orta
Yani
uzun vade
açıkçası
hedeflerde neler var?
benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 200-250 civarı ülke olması lazım dünyada. Biz
Evet.
istiyoruz ki her ülkeye girelim. Her ülkede olalım. Her ülkeden insanlar gezmedikleri, görmedikleri yerleri çok kolay bir şekilde hani tek bir tıkla ulaşabilsinler. Ha, bunu zaten şu anda yapamıyorlar mı? Yapabiliyorlar evet. Yani Google Earth mesela ilk çıktığında ben
Evet.
inanılmaz heyecanlanmıştım yani o hani dünya dönüyor, zoomluyorsunuz, herkes yaşadığı yere gidiyor ilk falan
Genelde
yani
köyüne falan bakan.
öyle bir olay oldu. Mesela aynı heyecanı getirmesini istiyoruz uygulamanın. Çünkü hani uygulama sesim geliyor mu bu arada?
Geliyor, bir sorun
Ha,
yok.
bir takıldı sandım.
Evet.
Uygulamamızın da aslında benzeri bir heyecan getirmesini istiyoruz. Yani çünkü Google Earth'e nazaran sadece görsellik değil biraz daha turistik gezme amacıyla kullanılan bir uygulama olacağı için. Yani ben şöyle anlatmayı çok seviyorum. Bizim uygulamamız YouTube'un ve TripAdvisor'ın bir birleşimi aslında. Yani ikisinin de değer önerisini aynı anda kullanıcıya sunan ve bunu turizm odaklı yapan bir uygulama bizim uygulamamız. Dolayısıyla hani bir heyecan getirmek istiyoruz kesinlikle.
Peki şunu da sormak istiyorum. Yani siz bu projeyi ortaya attığınızda tabii ki de rakip analizini yaptınız. Dünyada
Evet.
özellikle ya da bulunduğunuz konumda benzer iş modellerine sahip farklı startupları da incelediniz burada. Elbet farklı rakipleriniz olduğunu düşünüyorum. Hani rakipleriniz kimler? Onlardan sizi ayıran özellikler neler? Kaç
Tabii
yıldır onlar
ki.
bu sektördeler? Onları da varsa.
Şimdi bunu ben ikiye bölüyorum. Bir bizim indirekt rakiplerimiz var. Yani dolaylı rakiplerimiz var. Bir de bizim direkt rakiplerimiz var. Şimdi dolaylı rakiplerimiz aslında YouTube, TripAdvisor. Yani birisi görsel rakibimiz, diğeri içerik rakibimiz. Google Earth mesela işte harita var, güzel, havalı. Arkasında Google var, YouTube'un da arkasında Google var. Yani aslında çok sağlam
Ama
şirketlerden
deneyim
bahsediyoruz.
farkı var orada yani.
Evet, yani kesinlikle deneyimsel olarak ve hani değer önerisi olarak farklılaşıyoruz uygulamalardan. Şu anki haliyle bile farklılaşıyoruz. Zaten fonlama sonrasında yapmak istediğimiz özelliklerle çok çok daha farklı bir yere getirmek istiyoruz uygulamayı. Yani çok daha farklı diğerlerinde olmayan şeyleri uygulamaya eklemek istiyoruz. Bizim direkt rakibimiz olarak adlandırabileceğimiz iki tane uygulama var. Yani gerçekten bizim yaptığımız işi yapan kullanıcılara işte bir görsel içerik sağlayıp sanal seyahat etmelerine öncülük eden iki uygulama var. Bir tanesi Drive and Listen. O da korona zamanında patlayan uygulamalardan bir tanesiydi. Diğeri de World Drive diye bir uygulama. Şimdi Drive Analyst'ın sadece web tabanlı hizmet veren bir web sitesi aslında. Hiçbir şekilde bir mobil uygulamaları yok. Ve çok az sayıda şehire sahip. Yani ek olarak herhangi bir turistik bilgi vesaire uygulama içerisinde yok. Yani sadece aynı YouTube'u açıp oradan video izliyormuşsunuz gibi sadece oradan giriyorsunuz, şehri seçiyorsunuz ve izliyorsunuz. Yani web sitesinin önerisi bu. World Drive'da sadece Android tarafında faaliyet gösteren bir girişim. Hani kendilerinin sağlam da bir kullanıcı sayısı var. Bu da bizi mutlu ediyor aslında. Demek ki yani bize de oradan gelecek güzel bir pasta var diye düşünüyoruz. Fakat bunlar da hani Drive and Listen'ın aslında web sitesinin uygulama hali diyebiliriz. Yani ikisinin birbirinden farklılaştığı tek nokta, birisi web'de hizmet veriyor, birisi Android'de hizmet veriyor. Dolayısıyla hani bizim verdiğimiz değer önerileri hem şehir sayısı olsun, hem içerik çeşitleri olsun. İşte az önce bahsettim mesela. Onlarda sadece sürüş videoları var. Sadece arabanın içerisinde gidiyorsunuz. Bizde yürüyüş videoları var. O lokasyon, hani en çok ziyaret edilen lokasyonların videoları var. Herhangi bir müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. İşte orada girdiğiniz zaman yazılı içerikleri görüyorsunuz. Ayasofya'ya girdiğiniz zaman Ayasofya hakkında bilgiler ediniyorsunuz. Üstüne bir de bizim bir oyunlaştırma mekanizmamız var. Bu zaten bizim en sevilen özelliklerimizden bir tanesi. Bizi en çok farklılaştıran şeylerden de bir tanesi. Oyunlaştırma tekniği sayesinde burada kullanıcılara sorular soruyoruz izledikleri videolarda. Ve bu soruları kullanıcılar doğru cevaplarsa karşılığında bir coin kazanıyorlar. Bu coinleri şu anda uygulama içerisinde tek bir yerde harcayabiliyorlar. O da biz 2 haftada bir, 3 haftada bir uygulamaya yeni şehirler ekliyoruz. Bu şehirlere eklerken de bir anket yapıyoruz uygulamada. Eğer ana sayfamızın en alt kısmına inerlerse orada görürler anketi. Bu ankette en çok oy alan şehri uygulamaya ekliyoruz update'den önce. Kullanıcılar kazandıkları coinlerle bu ankette oy verebiliyorlar. 250 coin karşılığında bir oy atabiliyorlar.
Çok küçük bir araya gireyim. Burada tabii bu ki harcama şekilleri değişebilir mi ileride? Planlar var mı?
Tabii ki. Zaten bizim token sistemi diye adlandırdığımız, bas bas bağırdığımız, işte fonlama sürecinde de gezerken para kazan dediğimiz olay tam olarak bunun temeli. Yani bu coin sistemi aslında ileriki süreçte yayınlayacağımız yeni uygulama versiyonunda token sisteminin temelini oluşturacak olan sistem.
Anladım. Pardon, böyle küçük bir araya gireyim dedim.
Yok, çok çok iyi oldu. Ben de zaten söyleyecektim. Yani hani rekabet konusu bu şekilde. Bizim güçlü bir direkt rakibimiz yok. En güzel kısım bu. Ve şu an iOS pazarında hani gerçekten açık ara lideriz. Yani zaten bizden başka şey de yok. Bizimle rekabet edebilecek bir uygulama da yok şu anda iOS pazarında. Biz zaten uygulamayı iOS'ta ilk yayınladığımızda Apple bize özel bir mesaj attı. Yani normalde mesela uygulama yayınlayanlar bilirler. Uygulamanızı yayınlamak istediğinizde Apple ya tamam kabul ettim ya da reddettim der. İkisinden biri. Bize şey dediler. Siz bu uygulamadan nasıl para kazanacaksınız dediler. Evet. Hani onların da ilk defa gördükleri bir uygulama vardı karşılarında. Biz çok mutlu olduk. Yani Apple'ı bile şaşırttık yani. Adamlar bize sordular yani. Siz buraya şimdi abonelik modeli girmişsiniz ama hani kullanıcılar video izleyecekler falan diyorsunuz. Siz bize bunu bir anlatın diye bize sordular yani. Ve biz açıkladık. Sonrasında kabul ettiler uygulamayı. Güzel güzel bir başlangıç olmuştu bizim için.
Valla harika. Yani şu anda Fumble'da çok kısa bir sürede aslında %67 gibi bir rakama ulaştık. Evet. 1.3 milyonu da geçti.
Evet.
Bunu bekliyor muydunuz ekip olarak?
Açıkçası bekliyorduk. Hatta çok çok daha hızlı ilerlemesini istiyoruz. Çünkü çok çok sabırsızız. Özellikle ben çok sabırsızım. Ya ben bir an önce hani hadi paramızı verin de başlayalım şu işe kafasındayım şu anda. Hani son 2-3 günde tekrar bir hızlanma gördük toplanan parada, yapılan yatırımlarda. Bayramın gerçekten kötü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar malum yani harcama yapacaklar bayramda. Bayram sonrasında ben ama hızlı bir şekilde fonlamanın kapanacağını eminim. Hatta %70-75 seviyesine ulaştığımızda bir anda eyvah bitiyor, iade olacak, %120'yi geçmesen bir daha yatırım yapayım diyen de birçok insan olacak. Promo Seed'de de gördük yani bunun en yakın örneğini.
Evet evet, çok yakında görmüştük.
Yani dolayısıyla hani bayram sonrasında hızlı bir şekilde fonlanabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten hani fonlama öncesinde de biz yabancı yatırımla geldiğimiz için açıkçası...
Evet, öyle de bir detay var, isterseniz ondan da biraz bahsedelim.
Tabii ki. Bildiğiniz gibi hani yayının başında bahsettim. Mert ve ben Münih'te ikamet ediyoruz. Hı-hı. Burada yüksek lisans öğrencisiyiz ve Münih'teki girişimcilik ekosisteminin de parçasıyız. Burada sağlam bir yer edindi turist girişimi. Burada aynı İTÜ Çekirdek gibi Münih Teknik Üniversitesi'nin de bir kuluçka merkezi var. İsmi de Unternehmen TUM. Bu girişim kuluçka merkezinin çok büyük etkinlikleri oluyor. Nasıl bizim Big Bang'imiz var İTÜ Çekirdek'te, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği. Aynısı Münih'te de var. Çok çok daha büyük paralar var tabii ki de. Yani zaten evet. kur bazında çok büyük ama kuru çıkardığımız zaman da çok çok büyük. Yani ben bu örneği hep veriyorum. Geçtiğimiz sene İTÜ Çekirdeğin toplam topladığı para Big Bang'te yanlış hatırlamıyorsam 54-55 milyon TL civarındaydı.
Bu sene 2020 458 milyondu o rakam sanırım ama iyi bu sene bayağı topladı. O önceki sene doğru hatırladınız evet öyle bir şeydi.
Bir önceki seneyi hatırladım.
Evet 2020'yi evet. hatırladınız evet.
Evet yani yine oransal olarak çok güzel bir evet. artış var. Kesinlikle Türkiye bu arada girişimcilik ekosisteminde globalde çok başarılı ilerliyor şu anda. Sadece Hı-hı. biraz kurdan dolayı şu an canımız yanıyor bence. Yoksa ekosistem çok iyi, çok güzel girişimler çıkıyor.
Evet, evet.
Fakat hani şimdi 450 milyon diyoruz. 450 milyon şimdi euroya vurduğumuz zaman gerçekten çok,
çok
büyük
şey
bir para.
Evet. Bir de orada 2020 ile birlikte bir toplama var da olmuştu.
Ha, evet.
Devam yatırımları da falan yapıyorlar biliyorsun.
Devam yatırımları var, onu biliyorum. Orada birazcık bir minik bir hile yapmışlar. Evet. 2020'de tabii. sahneye çıkıp 2020'den 21'e kadar yatırım alan girişimleri de o 450'ye eklediler.
Tabii tabii,
onu biliyorum.
Tabii. Biraz toplam oldu.
Ya mesela Münih'te bir startup var. Ben çok seviyorum bu örneği vermeyi. İsmi Lilium startup'ın. Mert yazsın chat'e. Birazcık zor yazılıyor. İnsanlar bir girip baksınlar. Bu arkadaşlar uçan bir araba yapmaya çalışıyorlar. Uçan bir taksi diyeyim ben hatta. Ortada hiçbir şey yok. Yani ortada hiçbir şey yok. Yani arabanın tekeri yok şu anda ortada. 700 milyon dolarlık bir çekirdek yatırımları var. 700 milyon dolar. Tabii ki de bunun sebebi işte yönetim kurulunda vay efendim işte Airbus'un müdürünü mü ararsınız? Mercedes'in eski CFO'sunu mu ararsınız? Yani hani
Preseed dediğimiz yatırım mı?
Evet. Preseed dediğimiz yatırımı 700 milyon. Çünkü yani arkadaşların 100-150 kişilik bir ekipleri var. Bu ekibi idame ettirebilmek için sağlam, çok sağlam bir bütçeyle girdiler. İşin komik tarafı Brezilya'dan bir havayolu şirketi 100-150 tane araç siparişi verdi bile. Yani hani buradaki ekosistemin güvenilirliği o arkasındaki referansı o kadar kuvvetli ki ortada bu kadar büyük paraların döndüğü ve gerçekten çok kolay başarısız olabilecek startuplara bile yurt dışından ne kadar yüksek güven duyulduğunu görüyoruz. Biz de bu ekosistemden en güzel şekilde faydalanmak istiyoruz aslında. Dolayısıyla burada da bir yer edindik ve bu Münih Teknik Üniversitesi'nin girişimcilik merkezinde biz bir sunum yaptık girişimcilik gününde. Bizim Almanya'daki şu anda projemize yatırım yapmış olan iki melek yatırımcımız da bizi bu etkinlikte gördüler ve çok beğendiler. Hani sanal bir etkinlikti. O an şey yaptık yani sanal şekilde konuştuk, uygulamamızı indirdiler. Zaten seyahat eden kişiler de kendileri bayağı sık şekilde. Bayağı beğendiler. Özellikle Asya pazarında uygulamanın çok başarılı olacağını düşündüler ilk gördüklerinde. Biraz daha seyahat kısıtları olduğu için. Ve hani uzun zaman aslında kontakta kaldık. Onlar bizi takip ettiler. Biz onları sürekli bilgilendirdik vesaire. Bu kitlesel fonlama süreci geldiği, çattığı zaman da kapıya dedik ki yani böyle böyle biz bu kadar para isteyeceğiz. Şu anda hani biz artık beklemekten yorulduk, sıkıldık. Biz istiyoruz ki çok da şeyler başaralım. Bunun için de para lazım. Biz bu kadar para arayacağız, siz bize yatırım yapmak ister misiniz diye kapılarını çaldık ve onlar da birazcık hani açık söylemek gerekirse şeye girdiler yani eyvah ya burada çok iyi bir girişim var. Şimdi bunlar buradan parayı bulacaklar sonradan bir daha yüzümüze bakmayacaklar. Çünkü bu insanlar VC değiller yani hani evet. private şirketi de değiller. Bu insanların tamam paraları var evet iyi yatırım yapacak kadar da iyi bir paraları var. Kişi başı 15 bin euro yatırım yaptılar ama sonuçta bundan sonraki yatırımımızın milyon euro seviyesinde olacağını onlar da biliyor.
Evet.
Ve hani, dolayısıyla onlar da fırsatı kaçırmamak istediler ve dediler
erkenden ki erkenden girelim biz de buraya.
Ya biz açıkçası fon bulucudan önce istiyorduk ki yani bütün parayı direkt Almanya'dan
orada peki
alalım.
Bir şey oldu mu? Yüzde ne kadar bir açıldı o tarafa? Bir gizli bilgi mi? Public bir şey mi?
Yok hayır aslında şöyle biz fon bulucuda gerçekleştirdiğimiz şirket değerlememizle ortak şekilde ilerledik.
Ha, tamam
yani,
anladım.
Orada zaten bir pazarlık söz konusu değildi. Gerçekten bize çok güvenen iki melek yatırımcı var arkamızda. Ve hani açıkçası çok iyi niyetli bir şekilde dediler ki yani biz böyle yüksek oranlar istemiyoruz. Tam tersi mümkün olduğunca düşük tutalım ki ileriki yatırımda eliniz çok daha rahatlasın. Hani biz de daha çok para kazanacağız çünkü bundan dediler.
Anladım.
Çok da bilinçli bir iki yatırımcı yani. Herkes yapmaz bunu yani. Melek yatırımcılar Türkiye'de mesela 30 bin 40 bin TL vereyim %15'ini bana ver diyen insanlar var
Evet
kesinlikle.
evet tabii canım, daha hatta düşük 10 bin doları da duydum ben onu da
Aynen
hani.
öyle. Yani dolayısıyla biz çok iyi iki melek yatırımcı bulduk. Sadece yatırımcı olarak değil, mentor olarak da bize çok destek veriyorlar. Parayı işte Türkiye'ye transfer ettik. Daha sonrasında fon bulucu platformuna yatırdık. Şu anda hani topladığımız 2 milyonun içerisinde 30 bin euroluk bir katkıda iki melek yatırımcımızdan
Evet,
var.
globalde yani Almanya'da olmanızın çokça farklı bir tarafı da var yani. Ben çünkü
Evet.
şeyi bile duydum, siz 30-40 bin dolar dediniz, hani daha düşük rakamları duydum ve şunu da duydum açıkçası. Bu verilen, yani bu haberleri çıkan yatırım miktarlarının yüzde çoğunluğunun aslında farklı farklı danışmanlık bedelleri olarak kalemlendiğine kadar duymuştum yani. O yüzden
Öyle tabii
hani
ki.
globaldeki yatırımcılıkta Türkiye'deki biraz farklı gerçekten. Hatta onunla ilgili de bir soru gelmiş, sağ olsun. Bu arada Mert Bey bugün chatte bize de yardım ediyor. Ben normalde bu soruları ekrana alırdım ama genelde kendisi cevaplıyor. Ben ekrana bir alayım bu sorumuzu, istersen bunu da siz
Evet.
cevaplayın. Okuyayım istersen. Sizi dinlerken ve okurken aklıma bir soru geldi. Fon Bursa'dan, fon Latta ve şirketi kurduktan sonra Almanya'da da global diyelim fonlamaya çıkacak mısınız?
Ya açıkçası Zafer Bey çok teşekkür ederiz sorunuz için. Biz
Beklentileriniz nedir diye sormuş genel olarak.
ekstra bir fonlamadan ziyade burada büyük bir VC yatırımı hayal ediyoruz. Yani biz bir sene içerisinde aslında vaat ettiğimiz özellikleri tamamlayıp uygulamanın en güzel halini oluşturup daha sonrasında evet biz gerçekten şu anda bir Avrupa ofisine hazırız. Burada büyük bir yatırıma hazırız dediğimiz noktada ekibimizi de büyütmek istediğimiz, pazarlama bütçemizi de daha da arttırmak istediğimiz bir noktada buradaki VC'lere gidip işte merhabalar biz iki tane Münih Teknik Üniversitesi mezunu genciz, genç girişimcileriz. Bizim hali hazırda 120 bin, 130 bin euroluk bir yatırımımız var. Bizi destekleyen şu anda en son baktığımda 453 kişiydi. Muhtemelen 600-700 civarı inşallah 1000'den fazla yatırımcıyla kapatacağız. Bizi destekleyen bu kadar insan var. Arkamızda bizim istediğimiz para budur. Karşılığında da şu kadar hissemizi teklif ediyoruz. Gelirimiz budur, giderimiz budur deyip karşılarına çok sağlam bir şekilde çıkıp burada milyon euro seviyesinde bir yatırım alıp buradan açılmak istiyoruz. Çünkü vergisel olarak da gerçekten çok büyük avantaj göreceğimizi biliyoruz. Yani Mert çok daha hakim vergi tarafına. Yazar zaten birazdan chatte. Türkiye'de gerçekten yüksek bir vergi bizi bekliyor. O yüzden mesela App Store kaydımızı biz Almanya üstünden yapmak istiyoruz. Çünkü burada gerçekten vergi oranları çok daha uygun. Yatırımcılarımız da bizi sağ olsunlar sürekli bu konularda destekliyorlar. Geçenlerde Telegram grubunda Ali Bey yanlış hatırlamıyorsam Macaristan'a da kesin bir bakın dedi. Orayı da değerlendireceğiz yani ilerleyen süreçte.
Peki daha önce hiç Türkiye'den melek yatırmalarıyla görüştünüz mü? Yani neden paya dayalı kitle fonlamayı seçtik burada sizin
Ya
taraftan?
şöyle açıkçası biz Türkiye'den herhangi bir yatırımcı kurumla çok fazla muhatap olmadık. Çünkü
Onlar
alacağımız
sizde oldu mu
yatırımın
bu arada? Ne, olmak
pardon?
istedi. Onlar sizde oldu mu? Hani sizde olmak
Bir
istedi mi?
birkaç kurum bize ulaştılar. Evet. Yani daha sonrasında mesela ulaşan birkaç VC vardı. VC'nin beklentisi biraz daha somut metrikler görmek istedikleri için orada mesela bir çekinceye düştüler. Yani biz dedik ki ya evet işte bizim 5000 küsur kullanıcımız var şu kadar ülkede. Tabii o zamanki sayılar bunlar. Şu an 7000 8000'e dayandı. Şu kadar kullanıcımız var, şu kadar ülkede varız. Kuruş reklam parası harcamadık. Ona rağmen böyle falan. Ya bize şey diyen bir VC vardı. Reklam parası bir harcayın öyle gelin. Yani ben onu bir göreyim dedi. Yani o organik kullanıcı hiçbir şekilde umurunda olmadı VC'nin. Tamamen siz bir para harcayın bakalım bir ondan sonra bir görelim dediler. Yani açıkçası bizim de hoşumuza giden bir şey cevap değildi bizim için. Yani öyle
Evet,
şey
evet.
olur. Biz para harcamadan müşteri getiriyoruz buraya zaten dedik. O garip bir bakış açısıydı bizim için. Haklı oldukları noktalar kesinlikle vardır. Burada mesela Almanya tarafında çok fazla VC'ye gittik. Çünkü biliyorduk yani burada alacağımız yatırım Euro bazlı olacağı için çok daha yüksek seviyede bir yatırım alabilirdik. Burada da aradığımız para beğenilmedi mesela. Yani Burada şimdi bizim toplayacağımız para 100-150 bin euro arası bir şeye denk gelecek fonlama bittiği zaman kura göre. Biz şimdi bu arkadaşlara gidip bize 100 bin euro lazım dediğimizde şu cevabı çok duyduk. Ya kardeşim babanız versin 100 bin euro. 100 bin euroyu bulamıyor musunuz? Hani ne var ki 100 bin euro ne ki diyen çok insan oldu. Ya bunu çevremizdeki arkadaşlarımız da dediler yani okulda burada okuyan Almanı işte Litvanyalısı, İsveçlisi yani bu
Ama
arkadaşlarımız.
Friends Family Fools'la halledemiyor musunuz
Aynen
kısmı?
öyle. O Trifles'la halledin ne arıyorsunuz burada diyen çok oldu. Dolayısıyla bir de biraz legal süreçler için içine dahil olunca Almanya tarafında işte kurucu ortakların hiçbiri Alman değil ya da Avrupa Birliği vatandaşı değil. Öyle sorunlarımız da vardı legal tarafta. Biz dedik ki zaten kitlesel fonlama bizim için en uygun yer. Çünkü alacağımız şey sadece para değil. Biz aslında çok harika bir kitle oluşturuyoruz kendimize burada. Yani şu anda bu 452 yatırımcının muhtemelen 400'den fazlası bizim uygulamamızı indirdi. Ya şu anda son haftalarda uygulama indirme sayılarımızda çok ciddi bir artış var Türkiye'de. Ve bunun kesinlikle kitlesel fonlama sayesinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz yani. Bizim zaten kafamızdaki şey şuydu. Ya bu insanlar bize 1 TL bile yatırım yapsa ya akşam gidip kardeşine, annesine, arkadaşına yani ne bileyim kahvede okey oynarken bile yanındaki adama ya bak abi işte böyle bir uygulamaya ben 1 TL yatırım yaptım. Ben bu uygulamanın ortağıyım deyip
Evet.
hadi sen de indir dese bile ya o adam uygulamaya girip bir reklam izlediği zaman muhtemelen 1 TL'den daha fazla para kazandırıyor bize yani.
Tabii yani ya
Dolayısıyla
kitlesel fonlamanın gücü hep Hakan Bey'in de
onu demeye
söylediği birin
çalışıyorum.
gücüne inanın yani buradan geliyor aslında.
Aynen öyle. Yani ben zaten tanıtım videomuzda da söylüyorum bunu. Biz yatırımcılarımıza elçi gözüyle bakıyoruz. Yani
Evet.
sadece parayı attım, çıktım
Sahiplenme
değil.
var ortada ya. Orada 1 liranın olayı değil. Yani 100 bin lira verenden daha çok sahipleniyor bazen hatta. Yani o belki de
Muhtemelen.
size
Çünkü
çok daha fazla insan getiriyor çünkü belki de çevresinde. Hani öyle bir
onun
tarafı var.
100 TL'si daha kıymetli oluyor muhtemelen.
Evet.
Yani o 100 TL
Ya
atan
dedim ki
kişinin
yani bir lira yatırmış olabilir ama 100 kişiyi getirmiştir platforma. Hani o yüzden diyorum o anlamda
Evet.
söylüyorum. Bazen çok sahipleniyor. Yani 1 lirayı ben sembolik olarak söyledim orada. Hani
Var
çok
var.
cüzi 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lirayla bile yatırım yapabiliyorsun sonuçta.
Evet.
Bazı insanlar gerçekten yatırım yaptığı şirketi çok sahipleniyor, çevresine söylüyor, arkadaşlarının gruplarında paylaşıyor. Bize özellikle bunu ben de görmüştüm birkaç tane. Hatta böyle fiziksel bir ürünü olan böyle bazı raflarda ben bu markaya yatırım yapmıştım. Bu benim bunun
Evet.
yatırımcısıyım diye.
Evet.
Peki şeyi de soracağım size bu turiste fon sağlayan yatırımcıları hani gelecekte neler bekliyor soracağım ama tabii hani bu temettü taraflarına, Ar-Ge taraflarına ne kadar aktarılacak, ne kadar bir Ar-Ge
Evet.
süreci var sizlerin tarafında? Hani tabii ki de 3-5 yıldan önce şimdiden herhalde yatırımcılar bir şey beklemesin diye düşünüyorum ben.
Ya kesinlikle yani biz de öyle hedefliyoruz. Yani bizim yaptığımız finansal projeksiyonda da temettü yakın dönemde gözükmüyor ki zaten biz de olmasını istemeyiz. İmkan olsa bile istemeyiz
Kesinlikle.
muhtemelen. Çünkü yani öteki türlü yani çok kolay bir şekilde şirketi hortumlayabiliriz. Hani ya biz temettü
Evet.
dağıtıyoruz ayağına. Bunu mesela yaptılar bazı
Evet.
girişimler yurt dışında. Fonlanıp ya biz işte temettü dağıtıyoruz deyip zaten iki kurucu ortak %80'ini 90'ını elinde tutuyor. Hani para zaten gene yatırımcıya gitmiyor, kurucu ortaklara gidiyor. Saçma
Aynen.
sapan ortam oluşuyor. Dolayısıyla temettü kesinlikle kısa vadede olacak bir şey gibi gözükmüyor. Biz kazandığımız bütün parayı gene uygulamaya en iyi şekilde geliştirmek için kullanacağız. Ar-Ge tarafı kesinlikle çok yatırım isteyen bir şey. Yani yazılım tarafı bizim için şu an çok önemli.
Evet.
Ekibimize 2 adet hani yazılımcı katılmasını amaçlıyoruz.
Onu soracaktım tam da istihdam olacak mı fonlama sonrası?
Tabii ki. Ya kesinlikle olacak. Şu anda halihazırda zaten Mert'le ben yazılımsal süreçleri elimizden geldiğince yürütüyoruz. Gökhan da var. Ekibimizin yazılımcılarından bir tanesi. Ama hani kesinlikle yeterli değiliz. Ve açıkçası Mert'le ben yazılımsal süreçlerle ilgilenmekten asıl işimizi yapamayacak konumdayız şu anda. Yani biz ikimiz de işletme mühendisiyiz. Bizim daha çok koordinasyon tarafında işte partner yönetimi
Operasyon.
olsun, pazarlama olsun. Yani bizim daha çok yönetimsel süreçlerde görev almamız gerekiyor. Dolayısıyla biz ikimiz çıkacağız, yerine 2 kişi girecek gibi düşünebiliriz
Anladım.
yani yazılım tarafında. Çok tecrübeli iki yazılımcı ekibe dahil edeceğiz fonlama sonrasında.
Peki Türkiye'de bir ofis ya da ekip kurma planları ya da kısa olması bile orta vadede bir şeyler var mı? Öyle bir şey
Ya
düşünüyorum.
açıkçası hani bizim fiziksel bir ofise hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Bunu zaten fonlama finansallarımıza girerseniz orada da görürsünüz. Yani
Evet.
aşağı yukarı bir 50 bin TL'lik bir masraf girdim ben oraya yıllık. O da aslında şöyle düşünüldü yani. Hani yarın öbür gün açmak zorunda kalırız belki. Hani mesela Ankara
Temel
Kalkınma
giderleri
Ajansı'ndan
gibi.
aldık. Ankara Kalkınma Ajansı'ndan bir yatırım aldık mesela. Orada da Ankara'da bir ofis açmamız isteniyor vesaire. Hani orada mesela bir paylaşımlı ofis harcaması yapabiliriz. Ama yani bizim ekibimiz şu anda zaten Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli yerlerinde. Hani Mert'le ben
Evet.
Almanya'dayız. Yazılımcımız İstanbul'da, tasarımcımız İzmir'de, öbür tasarımcımız Bursa'da falan. Bayağı böyle karma bir ekip var ortada. Sanal taraftan da işleri tamamen yürütebileceğimiz için aslında bir fiziksel ofis hayalimiz yok. Zaten Mert'le ben aynı yerde yaşıyoruz. Hani o açıdan da iki kurucu ortak olarak ortak çalışma alanımız da var burada yaşadığımız yerde. Zaten Münih Teknik Üniversitesi'nde Kuluçka merkezini kullanıyoruz. Halihazırda hani İTÜ'nün ve BTM'nin Kuluçka merkezleri de bize açık. Hani istersek zaten buraları da kullanabiliriz diye hiç
Evet.
ofis macerasına girmeyeceğiz. Boşuna masrafa gerek yok yani.
Peki bu İTÜ, BTM gibi yerlerde son zamanlarda bize de çok geliyor. Yaz aylarında özellikle üniversite son
Evet.
sınıf öğrencileri falan internlük durumları arıyorlar. Sizlerde öyle bir
Evet.
program açılacak mı? Hani
Bizim
bilgin var mı?
halihazırda zaten var. Intern demiyoruz biz onlara. Artık ekip arkadaşlarımız diyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel katkı sağlıyorlar. Mesela ekibimizde Betül var. Betül bizim sosyal medya sorumlumuz. Çok çok güzel bir iş yapıyor. Yani gerçekten henüz öğrenci olmasına rağmen çok güzel katkı sağlıyor ekibimize. Biz kesinlikle açığız bu şekilde başvurulara. Bizim
Nereden
zaten
başvurulabilirler?
bizim mail adresimizi yazsın Mert hemen
Tabii.
çete. Mail
Bugün
adresimize
Mert Bey
CV'mizi
vallahi baya teşekkür ederim. Yani chat kısmında elimiz ayağımız oldu.
moderatörümüz gibi.
Evet.
Bizim mail adresimiz yazılsın oraya. Mail adresimize CV'lerini iletebilirler. Hangi alanda çalışmak istiyorlar onu belirtebilirler. Evet direkt web sitemizden başvurabilirler. Eğer
Tamam.
turistapplication.com adresine girerlerse
Evet.
orada sayfanın en altında bize katıl, ekip arkadaşları arıyoruz diye bir form var. O formu doldurup direkt başvurabilirler.
Bunu da böyle sormuş oldum arkadaşlar. Turist olarak peki ekip içerisindeki motivasyonunuzu, enerjinizi nasıl sağlıyorsunuz?
Açıkçası çok iyi bir ekibe sahibiz. Yani ben mesela şu anda önceki girişimlerimle kıyasladığımda farkını çok daha iyi anlıyorum. O girişimlerin neden başarısız olduğunu. Çünkü şunu
Ne
fark
farkı
ettim.
burada?
Şunu fark ettim. Her işi kendi başıma yapmaya çalışıyormuşum. Yani
Aa,
hani bir işin
şey ya is
ucundan
in, aynen.
bir işin
İsviçre
ucundan
şakası mı hesabı yani
aynen öyle
genelde?
yani. Hani o marketing müdürü de benim, insan kaynakları müdürü de benim, finans müdürü de benim, satış müdürü de benim. Yani hani her şeyi kesinlikle bir kişi yapamıyor. Bu çok net ve belli yani. Ekibinizin olması o ekibin doğru ekip olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bizim şu anki ekibimiz o kadar güzel bir kimyaya sahip ki yani mesela hiç kimse de şey karakterli değil. Ya işte bana ne yapacağımı söylesinler de ben de oturayım yapayım. Herkes bayağı sorgulayan. Yani bizim mesela yeni bir fikir ortaya atıldığında herkesi tek tek ikna etmemiz gereken süreçler oluyor bazen yani. Hani herkesin çünkü yaratıcı fikirleri var. Herkes somut şeylerle konuşuyor. Ama herkes de işin belli bir kısmında uzmanlaşmış durumdalar. İşte ben mesela satış pazarlama tarafına daha hakimim. Mert finansal süreçlere çok daha hakim. Yazılımsal süreçlere benden çok daha fazla hakim. İşte Gökhan zaten Trendyol'da çalışıyor şu anda kendisi. Hani bayağı sağlam bir yazılımcımız var. Yiğit var tasarımcımız. Hani bayağı güzel freelancer işler yapıyor büyük büyük firmalara. Hani Ecem var. Onun dışında Betül var. Hani bu iki
Ekip
arkadaş.
çok kalabalıkmış bu arada. Onu da
Ya
az öğrenmiş olduk.
6 kişilik sağlam güzel bir ekibimiz var şu anda.
Evet, bir kişiden 6 kişiye sizin hayatınızda bayağı bir kolaylaştırmıştır hayat, değil mi?
Tabii
Geçmiş
ki, tabii ki.
yaşamınızda.
Yani hani zaten açıkçası bu arkadaşlarla sadece fikir alışverişi yapsak bile bizim için çok güzel oluyor. Ya yani biz bazen
Evet.
tamamen bambaşka işler yapmamıza rağmen Zoom'u açıyoruz. Hani orada olalım, sohbet edelim. Ya işte biz de bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz diye birlikte çalışıyoruz. Yani sanal ofisimiz her zaman var yani onu diyebilirim.
Turist konusunda gerçekten güzel bilgiler edindik sizden. Biraz daha böyle biraz genel sorulara da geçmek istiyorum.
Evet.
Network konusunda genelde bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sizce girişimci adayları yeni bağlantılar kurarken nelere dikkat etmeli?
Ne konuda yanlış anlaşılmalar olabiliyor? Ha,
Network kurma
network
konusunda.
konusunda. Evet. Ya hani şöyle, girişim fikrimizi diğer insanlara anlatmaktan mı bahsediyoruz burada, yoksa direkt yeni insanlarla tanışmaktan mı bahsediyoruz?
Ya
Ben
yeni
de
insanlarla
öyle
tanışırken
sorayım.
insanlar ya çekiniyor ya hani o girişimcilik dünyasını herhalde kurumsaldan geçtikleri için mi yoksa bazı isimleri belki gözlerini büyüttükleri için mi ne hemen yaklaşamayabiliyorlar, çekiniyorlar hani bu noktada. Bize de çok fazla gelen sorulardan hani bu noktada hani sizler ne tavsiye edersiniz özellikle yeni genç girişim adaylarına?
Ben öyle bir kişi varsa yani şeyde ekipte, o kişinin hemen kendisine ondan farklı karakterde birini ekibe dahil etmesini öneririm. Yani çünkü bu girişimcilikle alakalı bir şey değil, tamamen karakterle, yırtıklıkla alakalı bir
Evet,
durum bu. Yani çünkü mesela bizim ekibimizin yırtığı benim, onu anlamışsınızdır zaten. Hani ben
evet.
okul hayatımda da normal yaşantımda da hani böyle bir masa görürüm, kimseyi tanımıyorum, gidip şak otururum oraya, merhaba derim yani. Hani ben öyle bir insanım. O dolayısıyla tanışmak, işte yazmak, darlamak, ya işte reddedilirsem korkusu, ya beni işte küçümserlerse korkusu olmayan bir kişinin kesinlikle ekipte olması gerekiyor. Zaten işte bunu bölüyorlar ya, bir nerd olacak diyorlar, işte teknik tarafı idare edecek bir tane hustler olacak diyorlar. O tabiri çok beğenmiyorum ben. Böyle biraz daha sanki dolandırıcı gibi geliyor benim gözüme. Yani ama hani yırtıklık yapabilecek, kesinlikle böyle bitmek tükenmek bilmeyen, mümkünse geveze benim gibi bir adam lazım yani girişim ekiplerine. Ki o tanışma süreçleri hızlı şekilde başlasın. Bir yerde zaten hani o network kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Yani şu anda mesela turist girişimini ben ilk duyurduğumda İnsanlar beni hani Notisi'den hatırlayan birçok insan oldu. Yani o önceki girişimim aslında başarısızlık gibi değil yani. Şu anki girişimimin başarısına katkı sağlıyor şu anda o girişim de
Kesinlikle
yaptım.
zemin azalıyor. Yani az önce de
Aynen öyle.
söylediğim oydu. Yani belki de 10-15 yıl sonra bir girişim daha kuracaksınız. Bu turistteki aldığınız bütün deneyimleri oraya aslında altyapı yapıyorsunuz bir taraftan. Peki erken aşama girişimciler için sizce para mı önemli yoksa network mu? Ya da farklı bir konu var mı sizin
Network
nezdinizde?
gelirse para da gelir yani, network her şey. Yani bir
Öyle
kere
diyorsunuz.
o kesinlikle öyle. Çünkü ya ben 18 yaşından itibaren neredeyse her İTÜ Çekirdek etkinliğine gittim. Yani İTÜ
Evet.
Çekirdek orada bugün işte şu konuşmacı geliyor, şunu anlatıyor falan diyordu. Ben soluğu orada alıyordum ve orada tanıştığım insanın haddi hesabı yok yani. Aynısını Münih'te de yaptık. Ya geçenlerde mesela bizim burada bir öğrenci oluşumu var. İsmi Start Münih. Ben bu oluşumun içerisindeyim. Bayağı da önemli bir görev alıyorum bu oluşumun içerisinde. Orada bir startup yarışması vardı. Biz de turist olarak o yarışmacılardan bir tanesiydik. Sona kalan 8 startuptan biri olmuştuk mesela. Sahnede sunum yapacağız. Bizden önce bir arkadaşı davet etmişler. Bu arkadaş da tesadüfen bizim yanımızda oturuyor aşağıda. Biz sonradan öğrendik ki Precise diye bir girişim varmış Münih tabanlı ve bu arkadaşları daha 2-3 hafta önce Facebook satın aldı yaklaşık birkaç milyar dolara ve biz bu adamla yan yana oturuyorduk. Şimdi bunun aynısının İTÜ Çekirdek versiyonu da var. Niye? Çünkü ben oraya gittiğim zaman işte yeri geldi, Getir'in kurucusuyla da orada tanışma fırsatı elde ettim. İsmini unuttum şu an, çok özür dilerim.
Nazım
Evet, Nazım Bey'le orada tanışma fırsatı elde ettim. İşte Nevzat Bey gelmişti bir keresinde mesela, onunla tanışma fırsatı elde ettim. Yemek Sepeti'nin kurucusu. Yani bu insanları böyle yolda göremezsiniz. Gideceksiniz
Evet.
buralara. Ya tanışmanıza bile gerek yok. O adamın özel hayatında ağzından çıkan lafın değerini anlamak lazım yani. Çünkü o adam şey diye düşünenler oluyor bazen. Ya tabii kurmuş şirketini, şimdi konuşmak kolay, atıp tutuyor. İşte şöyle yapın, bol bol
Yok
kitap
yok
okuyun.
gerçekten dediğin çok doğru.
Ya, o adam her gün 3 dili öğrenin diyorsa öğrenin abi yani. Yani o
Ya
adam o
özellikle
adamı
biz dinleyenler
tanıyor.
şeye baksın. Şahin Boydaş'ın Sina Afra'yı nasıl yakaladığına bir baksın. Yani onun bir
Evet.
hikayesi var. Yani farklı bir şehirdeyken o şehirdeyim ben diyor işte uçakla hızlıca gidiyor. Kaç tane araç değiştiriyor vesaire. Bir anda işte uçağın o aktarmasını 5 dakika yakalıyor. Oradan yatırım alıyor. Gerçekten söylediğin çok haklı. Peki girişimlik yolculuğunuz yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
Çok güzel bir soru. Ya kesinlikle kurucu ortak sıkıntısı benim için en büyük şeydi yani, sorundu. Çünkü Önceki girişimimde kurucu ortağım olan kişi gerçekten üzdü beni. Yani
Olur
hani
öyle.
ama hani o kişiye de bağlı oluyorsunuz.
Evet.
Tolere etmek zorunda kalıyorsunuz. Hani bir yerde elinizi kolunuzu kaptırmış oluyorsunuz. Legal açıdan bir yerden sonra bağlayıcı hale geliyor vesaire. Hele bir de yani yazılım gibi bir şeyse bu. Yani intellectual property diyorlar işte. Yani patent gibi bir şey aslında o kişinin yaptığı yazılım. Dolayısıyla bir yerde ona ait oluyor eğer
Evet.
baştan imzalanmış profesyonel bir sözleşme yoksa. Dolayısıyla hani kurucu ortak bulmak zor iş. Biz zaten Mert'le birbirimizi 7-8 senedir tanıyoruz. Biz beraber okuduk. Ben 2015 yılından beri tanıyorum Mert'i. Birbirimize zaten güveniyorduk. Hani biz bu işi yapmadan önce de birbirimize güveniyorduk. Yani biz birlikte çalışmaya başlamadan önce ikimiz de buraya taşındık, Münih'e taşındık. İşte bir yerde ikimiz de hayatımızı burada kurmaya çalışıyoruz. Mert bana yardım ediyor, ben Mert'e yardım ediyorum. Ya yani mesela ben bir yerden taşınıyorken Mert geldi bana yardım etti. O işte abi ya şurada bir koltuk taşınacak gel bana yardım et dedi. Ben gittim ona yardım ettim. Örnek yani bunlar. Biz zaten kurucu ortak olmadan önce de çok iyi anlaşıyorduk ve güveniyorduk birbirimize. Dolayısıyla ortada bir güven olmadan kurucu ortak olmak zor iş. Benim tavsiyem şu olur. Çevrenize bakın. En çalışkan, en zeki dediğiniz adama gidin, deyin ki biz bir iş kuralım beraber. Yani hani o adam vardır herkesin çevresinde.
Evet,
Ya
evet.
bu çocuğun da kafası çok iyi çalışıyor. Bu çocuk kesin iyi bir yerlere gelir dediğiniz bir çocuk vardır. Gidin o çocuğa deyin ki hadi gelin biz bir iş kuralım deyin yani ve o çocuğu ikna etmeye çalışın. Benim
Vallahi
tavsiyem bu.
duydunuz, formülü duydunuz arkadaşlar. Peki kişisel olarak sorayım. Kendinizi böyle güncel, dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz bir yöntem var mı? Ya da takip ettiğiniz kaynaklar?
Ya açıkçası ben YouTube manyağı bir insanım. Yani her türlü YouTube kontentini emiyorum. Resmen beynim sünger yani YouTube açısından. YouTube'dan yani girişimcilikle alakalı ne bulabiliyorsam izliyorum. Yani genelde İngilizce içerikler oluyor bunlar.
Yatırımcılık dünyasında da
Ya Türkçe
buluyorsunuz.
içerik sayısı çok kısıtlı ne yazık ki. Yani adam akıllı paylaşım yapan mesela İTÜ Çekirdek paylaşım yapıyor düzenli şekilde. Blog paylaşımlar yapıyor işte BTM yapıyor.
Evet, ne yapayım?
Birçok hani birçok gerçekten güzel girişimcilik oluşumu var Türkiye'de. Onlar da ama mesela global girişimlerin haberlerini yapıyorlar. O da ayrı. Hani
Ya biraz da artık yatırım haberlerinden salt yatırım haberlerinin yapılması da aslında erken aşama girişimcilerin başarı eşittir yatırıma biraz
ya o çok
şey
saçma
yapıyor.
geliyor bize. Evet mesela biz açıkçası şey konusunda üzüldük biraz. Yani mesela Webrazi bayağı yayınlar yapan bir kurum, değil mi? Yani startupların yayınını
Evet.
yapıyor, yeni gelişmeleri bildiriyor. Çok güzel bir site. Ben Instagram'dan da takip ediyorum, web sitelerini de girip okuyorum. Biz ulaştık oradan bir kişiye ve dedik ki böyle böyle bir girişimimiz var bizim. Sizin de girişim haberleri yaptığınızı görüyoruz. Hani siz böyle bir yazarsınız. Bizim hakkımızda bir yazı yazar mısınız dedik mesela. Biz bekliyoruz ki ya, tabii ki yaparız. Çok güzel girişimmiş bir oturalım inceleyelim falan. Aldığımız cevap şu oldu. Fonlama başarılı olursa yaparız. Ya
Evet.
herkes yapar zaten fonlama başarılı olursa. Yani
Doğru.
zaten bu girişim fonlandı diye birisi girip Twitter'dan bile okur ya. Hani senin yapman gereken şey ya şimdi insanlara işini öğretmek gibi olmasın da
Yok
hani
Umut Bey, çok haklısın bu konuda. Çünkü hani şunu da, lafınızı unutmayın, şunu da söyleyeyim. Biz erken aşama, özellikle ön kuluçka ya da kuluçka arası girişimler bu konuda ya bir an önce fon bulmalıyız. Çünkü bakıyorlar başarı öyle geliyor. Yani öyle takdir görülüyorsun gibi bir durum oluşuyor. Ve
yok.
kimse ürününe odaklanmıyor, iş modeline odaklanmıyor. Ama bir ekosistem raporları olsun, bu çeşitli medya kuruluşları olsun, salt fonlama haberleri, yani yatırım haberlerini böyle yansıttığı sürece erkeninde aşama girişimleri 6 ayda ömrü tükeniyor. Maalesef böyle bir
Ya
durum.
çok basit bir örnek vereyim.
Ha,
Belki
yapılmasın demiyoruz bu arada da, salt öyle gitmesi belki
evet, yo yo
işler.
kesinlikle yapılsın çünkü yatırım haberleri gerçekten insanlara ilham veriyor. Yani
Tabii ki de.
Mert'le biz bazen yan yana Twitter'da geziyoruz. Birbirimize aa bunlar da şu kadar yatırım almış. Biz de hemen alalım falan diye
Tabii
gösteriyoruz
tabii.
yani.
Tabii
Kesinlikle
canım.
motive oluyoruz. Bunlar yapılsın. Ya ama mesela çok basit bir örnek vereceğim. Belki de hani on binlerce, yüz binlerce kişi okuyor Webrazi içeriklerini.
Evet.
Şimdi sizin yatırım almamış bir girişimin haberini yapmanız bu girişimin yatırım almasına vesile olursa çok güzel
Evet.
olmaz mı? Yani sizin sayfanızı okuyan bir yatırımcı yok mu zannediyorsunuz? O ya yatırımcı okusa Aa işte turist diye bir girişim varmış. Ne kadar güzelmiş. Yatırım arıyorlarmış. Burada da haberleri çıkmış. Ben bir şunlarla bir konuşayım dese. Fena mı olur yani siz de buna
Tabii
vesile
canım,
olur
yani belki çok erken aşama, fikir aşamasına yani belki hani öyle bir pas geçebilirler ama dediğiniz gibi ben yani sizler zaten
Yo
fonlamaya
yo.
girecek bir
Çok sıkıntı.
girişimsiniz.
Yani fikir aşaması o saçma tabii ki de ama yani ortada çalışan
Evet.
ürün var, prototip
Evet.
var, kullanıcıları var. Ya hani ya kendimizi övmek gibi olmasın şu anda ama hani girişimin
Ya
arkasında
aslında tam
çok
o zaman ihtiyacınız var. Fonlamaya
evet.
çıkmadan önce yani
Tam olarak öyle.
fonlandıktan sonrasında çok hani
Tam olarak
ihtiyacınız
öyle
tabii ki
zaten.
de yine var ama duyuru gibi şey olur o artık ihtiyaçtan çıkar.
Her şey bitmiş olmuş zaten.
Evet.
Yani biz şu an ihtiyacımız kalmadı yani sana yani o zaman. O
Çok
zaman da
doğru.
biz diyelim hayır yapamazsın şimdi haberimizi
Evet. Ya yok çok doğru ya. Bu ekosistemi kanayan yarası, hatta geçen ekosistem çok değerli bir isim LinkedIn'den böyle bir paylaşım yapmıştı. Ben de yorum yaptım altına.
Evet.
Yani böyle bir durum var. Bak, hani kendi kendine mi çözülecek artık? Bakalım.
Yok şey
Çok da fena.
bu konuda mesela çok güzel içerikler üreten yeni girişimler çıkıyor. Bu
Evet.
girişimlerin de yani siz de bu girişimlerden bir
Evet,
tanesisiniz.
evet.
Yani bu girişimlerin sayısının artmasıyla kesinlikle bu işte Webrazi gibi büyük teknoloji firmaları ya da işte haber firmaları bakacaklar kendi kitleleri artık yeni haberleri buralardan takip etmiyorlar. Daha çok böyle
Evet.
daha ortaya çıkmamış şeyleri yani yayınlayan sayfalar var. Çünkü niye? Yani bu şey gibi oluyor. Tren kalkmış gitmiş zaten. Siz arkadan trene el sallıyorsunuz. Yani şimdi
Aynen.
bizim fonlandığımızın haberini Webrazi'de görecek bir insan, değil mi? Biz fonlanmayı tamamlayacağız başarıyla. Birisi girecek, görecek, diyecek ki ulan ne güzel uygulamaymış. Keşke ben önceden bilseydim de ben de yatırım yapsaydım diyecek muhtemelen. Yani olacak olan şey bu. Ama halbuki başında duyurulsaydı belki de
Kesinlikle.
o kişilerin de yatırım yapma fırsatı olacaktı.
Ya bizler aslında zaten o amaçla zaten böyle fon bulucuya daha kampanya devam ederken, yani kampanya bittikten sonra da hani çağırmak istemiyoruz konuklarımızı dediğiniz gibi, o biraz daha hani bitmiş duyurusu gibi oluyor işte, nasıl
Evet.
geçti, bundan sonrası ne olacak vesaire. O yüzden bu zamana kadar hep ona dikkat ettik. Bizler gibi çeşitli kuruluşlar da var tabii.
Evet, çok teşekkür ederiz ya. Biz hani çok mutlu olduk
Evet.
bu fırsat için. Güzel
Hı.
kendimizi tekrar açıklama fırsatı bulduk. Burada da girişimden ziyade hani biraz daha girişimcinin düşünme mantığını konuştuk yani şu
Tabii
anda.
tabii. Evet evet.
Bizi
Biraz
daha
öyle
iyi
oldu.
tanımışlardır umarım yani dinleyicilerimiz.
Kesinlikle. Ben tekrardan alt yazımızı da geçelim. Şu an %20 fazladan pay devam ediyor arkadaşlar.
Evet.
Yatırımlarınızı yapın. %67'deyiz şu an. 453 yatırımcı. Binler kulübüne. Az
Ya
kaldı diyelim.
bayramdan önce zaten %70 olacak gibi duruyor şu anda.
Evet evet.
Yani bir 400'ü görürsek
Evet
%70
evet.
oluyor zaten. Yani bayramda EFT'lere takılacağız kesinlikle o
Evet,
belli
öyle bir
yani.
durum olacak. Sonraki hafta bakalım.
Ama yani bizim hayalimizde bayramdan sonraki 1-2 gün içerisinde bu işi şey yapmak var yani kapatmak var. İnşallah başarılı oluruz.
Umarım olacaktır diye düşünüyorum. Son sorumuza geçmeden önce, bir saate de geçtik bu
Tabii.
arada. Güzel bir yayın
Evet.
oluyor. Yani konuşsak gerçekten sabaha kadar konuşuruz gerçekten. İki girişimci kafası bir araya
Ben
gelince
çok
tam bir
doluyum
sohbet
yani.
oluyor.
Şey
Evet
ekosistemin
evet.
ilgisizliğine ben çok doluyum yani. Acayip
Vallahi
doluyum.
aynen, iletişimimiz devam etse farklı belki bir konsepti bir araya geliriz. Yani
Tabii ki.
gerçekten konuşsak sabaha kadar konuşuruz diyorum. Son soruma geçmeden önce bizi dinleyenler iletmek istediğiniz sözlerinizi alalım.
Ya öncelikle ben şu ana kadar bize yatırım yapmış olan 452 mi 3 mü kaç saat şu anda
Şu an
güncel sayı
453.
453 kişiye ben tek tek çok teşekkür ediyorum bizlere güvendikleri için. Yani hiç tanımadıkları iki insana yatırım yapıyorlar. Fikrimizin arkasında duruyorlar. Bizi başkalarına anlatıyorlar, bize destek oluyorlar. İşte Zafer Bey şu an onlardan sadece bir tanesi. Ne kadar güzel mesajlar yazıyor. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz ve çok çok motive oluyoruz böyle mesajları gördüğümüzde. Biz çok iyi bir ekibiz ve hani kesinlikle bize yatırım yapan herkesi gururlandıracağız yani bundan kesinlikle eminiz. Çok çok güçlü ilerliyoruz şu anda. Diliyoruz ki hani kısa zamanda kampanya başarıya ulaşsın. Biz de bir an önce kolları sıvayalım. Yani hani gençliğimiz var, enerjimiz var diye kapatacağım yani şu anda. Her şey
Evet.
hazır yani şu anda. Sadece fonlamanın bitmesine ihtiyacımız var. Umuyorum kısa süre içerisinde bitecek.
Umarım. Bir sorum daha olacak tabii. Son
Tabii
olarak
ki.
sizlerden film, kitap ve podcast önerisi alabilir miyiz? Sizler diğer eden.
Evet, ben kitap olarak her zaman aynı kitabı öneriyorum. Lean Startup, Yalın
Eric
Startup.
Ries.
Eric Ryzen muhteşem bir kitabıdır.
Bulunmuyor Türkiye'de son zamanlarda bu arada
Evet, ama
arkadaşlar.
PDF'i var. Direkt Eric Ries, Yalın Startup yazın. Türkçe de var, İngilizce de var. İkisi de var. Kesinlikle okuyun. Ben şans eseri o zamanlar İTÜ Çekirdeğin CEO'su olan Deniz Hocam bölümden.
Evet,
Onun
evet.
tavsiyesiyle okumuştum daha 18-19 yaşındayken. O kadar küçük yaşta da okumamın avantajını çok gördüm. Çünkü bir girişim fikri nasıl en yalın haliyle değerlendirilir, minimum seviyede bir iş kurulur. O kadar harika anlatıyor ki zaten o Lean Startup metodu şu anda hani birçok kurumun özümsediği, kendi değer önerisine kattığı bir şey. Girişimcilik ekosisteminin en önemli iki adamından biri yani. Öteki de Business
Tabii
Canvas'ı
tabii.
falan buldu zaten
Alexander
yani.
Osterwalder.
Evet, yani kitap olarak bunu önereyim. Film olarak ben film olarak Social Network'ü öneriyorum.
Güzel. Benim de çok
Harika bir
sevdiğim
film.
filmdir.
Kesinlikle çok güzel bir film. Çok güzel anlatıyor
Evet,
girişimcilik
kesinlikle.
dünyasını. Ya mesela gerçekten
Gerçekten
benim
çok güzel anlatıyor. Yani film gibi değildi. Gerçekten girişimcilik için çekilmiş filmmiş.
harika bir film. Yani o öbür kurucu ortakla yaşadığı sorunlar, çocuğun işte ikisinin farklı düşünmesi, Kaliforniya'da bir ev tutmaları, o evde işte böyle yazılımcıları kiralama şekilleri falan, o kadar
Evet.
harika bir film ki yani
O
hani
sahne zaten bambaşkaydı. O
ya
yazılımcıları tuttukları sahne.
izlerken ben o kadar heyecanlanmıştım ki yani hani ben kesinlikle böyle bir hayat istiyorum demiştim yani o filmi ilk izlediğimde. Onun dışında ben bir de dizi olarak How to Sell Drugs'ı çok çok seviyorum. Girişimcilik olarak lütfen kötü taraflarını örnek almayın. Netflix'te
Evet.
izlenmesini öneriyorum. Filmin adı Social Network. Facebook'un filmi yazarsanız direkt çıkar zaten.
Evet. The Social Network 2014 yapımıydı sanırım.
Evet, direkt Facebook'un filmi olarak yazarsanız çıkar. How to Sell Drugs'ı zaten Netflix'te. Orada da beğendiğim şey gerçekten çok genç bir girişimci var karşımızda. Yani lise öğrencisi bu çocuk da. İnternetten yapmaması gereken bir iş yapıyor. Ama para kazandığını görüyor ve bu işi hani bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Orada mesela yatırımcı ilişkilerini o kadar mükemmel gözlemleyebiliyorsunuz ki yani dizinin içinde. Yani çocuğa Hollanda'dan bir kara para aklayan bir şirket yatırım yapıyor. Ve hani o elini kolunu nasıl kaptırdığını, işte onların üstünde nasıl bir hiyerarşi kurduğunu, kendi kurucu ortaklarıyla, takım arkadaşlarıyla yaşadığı problemleri harika işliyor. Dolayısıyla bir girişimcinin yaşadığı zorlukları çok güzel gösteren bir dizi diye düşünüyorum. Sadece iş modeli yanlış diyelim yani.
Podcast var mı peki?
Bir girişimcinin ilk sorması gereken şey kesinlikle bu iş legal midir? Yani ilk sorulması gereken şey budur. Ya podcast olarak açıkçası hani girişim tarafında ben hani birçok podcast dinliyorum. Kesinlikle böyle adını verebileceğim spesifik bir kanal yok Spotify
Anladım.
tarafında. Ama hani benim önerim biraz daha şey global çaptaki podcastlerin. Mesela bizim Start Münih'in bir podcast kanalı var. Münih ekosistemiyle alakalı girişimleri de veriyor. İşte global çapta Almanya'daki şey girişimleri de veriyor. Zaten girişimcilik sisteminin içinde olan Twitter'da herhangi bir X girişimcilik sayfasını takip eden kişi Türkiye'den haberdar oluyor. Podcast açısından bence biraz daha yabancı kanalları takip edersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Start Münih'in podcast tarafına bakabilirler. Bulamıyorlarsa da bir yerden linkini iletiriz. Telegram grubundan falan
Valla
yazabilirler.
olur.
Ben iletirim.
Valla harika bir yayın oldu. Gerçekten sabaha kadar konuşsak konuşuruz. Yani ekosistemi de konuştuk. Turistlerini konuştuk. Belki dediğim gibi farklı bir konseptte başka bir gün yine bir araya geliriz.
Tabii ki.
Güzel bir akşamdı. Güzel bir sohbetti.
Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan. Umuyorum bizi dinleyenler de eğlenmişlerdir. Yeni şeyler öğrenmişlerdir diyelim.
Aynen öyle. Değerli dinleyicilerimiz, değerli katılımcılarımız, bugün girişimcilik sohbetten 59. bölümünde turistin kurucu ortağı Umut Türemeni konuk aldık. Bir başka akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.